Ayrım 48, sayfa 533. Tacizci, Lars Kepler. 135. bölüm. Jackie geçidin hangi yöne gittiğinden tam olarak emin değildi. Arkasına dönüp bir metre kadar duvarı izledi ama artık Nelly'yi duyamıyordu. Kendi nefesi o kadar gürültülüydü ki ses çıkarmamak için bir eliyle ağzını kapatmak zorunda kalıyordu. Yerde bir şey hışırdayarak yavaşça önünden geçti. Bu sadece bir sıçandı. Jackie hiç kıpırdamadan burnundan nefes alarak durdu. Çıkış yolunu nasıl bulacağına dair hiçbir fikri yoktu. Korku düşünmesine engel oluyordu. Etrafını doğru değerlendiremeyecek kadar stresliydi. Biraz ilerisinde bir şey gıcırdadı. Bu ses ağır bir kapıya, hatta eski bir mengeneye ait olabilirdi. Jackie can havliyle saklanmak, yere kıvrılıp başını kollarının arasına almak istiyordu ama kendini devam etmeye zorladı. Ayaklarının altındaki taşlar, yanık ahşap parçaları, kum ve çakıl taşı birikintileri gıcırdıyordu. Duvarlar yer yer çökerek koridoru tamamen kapattığı için Jackie yıkıntıların üstünden atlamak zorunda kaldı. Arkasında kalan eğimden taşlar yuvarlandı, kırık camlar daha küçük parçalara ayrıldı. Jackie daha yukarıdaki küçük bir boşluktan hava geldiğini duyunca ellerinden güç alarak yukarıya doğru süründü. Kırık bir kalas bacağına sürttü ve ayakları tuğlaların ve sıvaların üstünde kaydı. Arkasından bir hışırtı gelince daha hızlı tırmanmaya başladı. Ta ki başını çatıya vurana dek. Hava akımını yüzünde hissedebiliyordu fakat açıklığın yerini bulamıyordu. Elleriyle çaresizce önünü yoklayarak metal tellere takılan taşları itmeye çalıştı. Dökülen sıvaları kenara itti ve sonunda dar boşluğu buldu. Parmaklarını bir kümes telinin arasına sokup teli kendine çekti. Büyük bir taşı yerinden oynatmayı başardı ve deliği biraz daha büyütürken avucunu kesti. Öne doğru sürünerek delikten geçmeye çalıştı. İnleyerek bir kolunu ve başını delikten içeri sokmayı başardı. Diğer taraftaki taşlar yuvarlandı ve sıkışıp kalmaktan korkan Jackie, bacaklarıyla tekmeler savurarak delikten geçmeye çalıştı. Eliyle önünü yoklayarak kendini içeri çekmesine yardımı dokunacak herhangi bir şeye tutunmak için çabaladı. Nelly'nin sesini duyamıyordu. Bıçağını yukarı kaldırmış halde moloz yığına tırmanmaya çalışıp çalışmadığını bilmiyordu. Jackie eline gelen bir şeride tutundu ve kendini bacaklarından destek alarak tüm gücüyle yukarıya iterken kendini deliğe doğru çekmeye başladı. Kümes teli ve taşlar sırtını çizdi ama delikten geçmeyi başardı. Bir sürü çakıl taşını da beraberinde sürükleyerek diğer tarafa yuvarlandı. Ayağı deliğin kenarına takıldı. Jackie ayağını kendine çekti, sonra ileriye iterek açısını değiştirdi ve nihayet takıldığı yerden kurtardı. Moloz yığınından aşağıya doğru kayıp yere ulaştı. Nerede olduğunu bilmeden ellerini öne uzatarak yürüdü. Derken bir duvara rastladı ve onu takip etmeye başladı. Buradaki tuğlalar daha soğuk olduğundan çıkışa yaklaştığını tahmin etti. Bir köşeyi döndü ve kendini daha büyük bir odada buldu. Buranın tavanı çok daha yüksekti. Sesler yumuşak bir deniz gibi yükselerek yayılıyordu. Jackie bir an için durup soluklanmaya çalıştı. Dizlerinin üstüne çöküp öne eğildi. Yorgunluk ve şok yüzünden bütün vücudu titriyordu. Devam etmesi gerektiğini düşündü. Bir çıkış yolu bulmalıydı. Kanayan parmaklarıyla duvarı yokladı. Sonra az ötede sağda yer alan bir metal kapının gıcırdayarak açıldığını duydu. Çömeldi ve bir şeyin arkasına saklanmış olduğunu umdu. Sessizce nefes almaya çalıştı ama kalbi göğüs kafesini delecekmiş gibi atıyordu. Nelly farklı bir yoldan gelmiş olmalı diye düşündü. Nelly odaların planını ve geçitlerin nereye açıldığını biliyordu. Kas katı olan bıçak yarası şimdi çok daha fazla acıyordu ve Jackie nefes almakta zorlanıyordu. Sessizce öksürmeden duramadı ve ılık kanın sırtından aşağıya doğru süzüldüğünü hissetti. Çömelmeye devam ederek yavaşça ilerledi ve yere sürtünce metalik bir ses çıkaran bir şeye çarptı. Ellerini indirdi ve bunun bir kürek olduğunu anladı. ''Nelly, Jackie!'' diye seslendi. Jackie dikkatle ayağa kalktı ve duvar dibinden yürüyerek dilini şaklatınca ileride solda bir açıklık olduğunu fark etti. ''Jackie!'' Neri'nin sesinin yankısı karşı duvara çarptı. Jack'i durup dinledi. Birdenbire emin oldu. Neri yanlış yöne doğru bağırmıştı. Jack'i beni göremiyor diye düşündü. İçerisi o kadar karanlık ki beni göremiyor. Neri kör olmuştu. Jack'i yavaşça hareket ederek eğildi. Yerden küçük bir taş aldı ve uzağa fırlattı. Taş bir duvara isabet etti. Yere düşüp sekti ve bir şeye çarptı. Jack'i kıpırdamadan durdu ve Nelly'nin sese doğru ilerlediğini duydu. Jack'i küreğin yanına döndü ve onu dikkatle eline aldı. Küreğin ucu yere sürttü ve Nelly soluk soluğa durdu. Gülen bir ses tonuyla ''Seni duyabiliyorum'' dedi. Jack'i Nelly'ye yaklaştı ve parfümün kokusunu aldı. Adım adım ilerleyerek usulca çatırdayan çakıl taşlarının sesini dinledi. Nelly geriye gitti ve çarptığı kova tangırdayarak devrildi. Jack'i ona yaklaşırken Nelly'nin gergin soluklarını ve parfümüne karışan ter kokusunu duyarak ''O beni göremiyor ama ben onu görebiliyorum'' diye düşündü. Jack'i Nelly'nin ortama yayılan varlığını, bıçağını havada savuruşunu açıkça hissedebiliyordu ve birkaç adım geriye giderken ayaklarının hareketini algılayabiliyordu. ''Yeniden burada olduğumu biliyor ama beni göremiyor'' diye düşündü. Küreğin sapını sıktı, dikkatlice kavradı, dilini şaklattı ve hem duvarın hem de Nelly'nin yerini anında tespit etti. Nelly soluk soluğaydı ve bıçağını hızla farklı yönlere savurup duruyordu. Bıçak havadan başka bir yere saplanmayınca Nelly durdu, etrafa kulak verdi. Tedirginliği soluklarından anlaşılıyordu. Jack'i Nelly'nin bedeninden yayılan sıcaklığı hissederek sessizce yaklaştı. Bıçağın hareketlerini takip etti, sonra bir adım öne çıktı ve küreği tüm gücüyle indirdi. Ağır kürek tok bir ses çıkararak Nelly'nin yanağına çarptı. Başı yana doğru savrulan Nelly kalçasının üstüne yığıldı. Acıyla haykırdı. Jack'i onun etrafında gezinerek her hareketine, her nefesine kulak verdi. Nelly kendi kendine inleyerek ayağa kalkmaya çalıştı. Jack'i tekrar saldırdı. Fakat kürek Nelly'nin başının yakınından geçerken küreğin metal ağzı sadece saçlarına değdi. Nelly ayağa kalktı ve bıçağı savurdu. Bıçağın ucu Jack'in alt kolunu kesti. Jack'i içgüdüsel olarak geri gitti ve Nelly'nin daha önce tosladığı kovaya çarptı. Sonra kalbi çarparak hızlıca yana çekildi. Kolu kesiğin acısıyla sızlıyordu ve eline kan damlıyordu. Damarlarında dolaşan adrenalin yüzünden kollarındaki tüyler havaya dikildi. Jack'i elindeki kanı silkeleyerek elini eteğine sildi ve küreği yeniden kavradı. Elinden geldiği kadar sessizce yaklaştı. Nelly'nin çömeldiğini, bıçakla hamleler yaptığını duyabiliyor ve dışarı verdiği nefesinin ıslaklığını hissedebiliyordu. Jack'i hiç ses çıkarmadan onun etrafında bir daire çizdi, sonra yön değiştirdi ve tüm gücüyle saldırdı. Darbe çok şiddetliydi. Kürek Nelly'nin başının arkasına çarptı. Jack'i onun nefes verdiğini ve düşüşünü yavaşlatmak için ellerini uzatmadan doğruca kapaklandığını duydu. Bir darbe daha indirdi ve Nelly'nin başına vururken ıslak bir ses çıktı, ondan sonra hiçbir şey duymadı. Jack'i soluk soluğa geri çekildi, elleri titriyordu. Kulak kesildi ama Nelly'nin nefesini duyamadı. Dikkatle yaklaşarak kürekle onu dürttü fakat Nelly'nin bedeni gevşekti. Jack'i beklerken kendi nabzının kulaklarında attığını duydu. Sonra küreğin ucunu sertçe batırdı ama hiç tepki gelmedi. Jack'i kesik kesik nefes almaya başladı ve üstüne bir sıkıntı çöktü. Midesine kramp girdi, küreği yere koydu ve bacakları titreyerek Nelly'ye yaklaştı. Nelly'nin bedeninden yükselen sıcaklık Jack'i'ye doğru yayıldı. Jack'i parmaklarıyla Nelly'nin sırtına dokunana kadar dikkatle öne eğildi. Nelly bir yağmurluk giymişti. Sert kumaş parmaklarının arasında gıcırdadı. Eric, Nelly'nin anahtarı boynuna astığını söylemişti. Jack'i çekinerek onun boynunu elledi ve saçlarının ılık kanla ıslandığını hissetti. Parmakları sarsakça Nelly'nin yakasının içinde gezinerek yapışkan boynunu yoklarken Jack'i bir zincir buldu ve çekti ama zincir açılmadı. Nelly'yi sırt üstü çevirmesi gerekiyordu. Nelly ağırdı. Jack'i her iki elini birden kullanmak ve onu bir bacağıyla itmek zorunda kaldı. Ceset yana yuvarlandı ve Jack'i bacaklarını açıp üstüne oturdu. Parmakları titreyerek yağmurluğun yakasındaki ilk düğmeyi açtı. Fakat sanki Nelly dudaklarını yalıyormuş gibi vıcık vıcık bir ses duyunca durdu. Jack'i bir düğme daha açarken ufak çıtırtılar duyduğunu sandı. Sanki Nelly kuru göz kapaklarını açıp kapatıyordu. Zihni korkuyla dolarken Nelly'nin elbisesinin boynunu yırtarak zincirde asılı duran anahtarı kavradı ve kanlı başından sıyırıp çıkarmaya koyuldu. 136. Bölüm. Yuna Rimbo'yu işaret eden tabelaları takip ediyordu. Fakat 280 numaralı Vespi yolundan çıkıp Finsta'ya doğru yol alırken Margot onu arayıp Jackie ile kızının Lil Jans meydanındaki dairede olmadıklarını söyledi. Bütün deliller kaçırıldıklarını gösteriyordu. Yerde merdivenlere kadar uzanan kan izleri vardı. Gardırobun kapağı kırılmıştı ve çocuk içerideki duvara "Kadın bir tuhaf konuşuyor" yazmıştı. Yuna birkaç defa Finsta yakınındaki evi bulmaları gerektiğini, Nelly'nin Jackie ile Madeline'i oraya götürdüğünü söylemişti. Eric büyük olasılıkla oradaki kafesteydi ya da çok geçmeden kafese girecekti. Yuna telefonu kapatmadan önce "Evet bulun, şu anda önemli olan tek şey bu" dedi. Karanlıkta ilerlerken yol üstündeki pek çok çiftliği geride bırakmış, tarım arazileri ve çeşitli büyüklüklerde bacaları olan kereste fabrikaları görmüştü. Karanlık yolda hızla ilerlerken çok geç kaldıklarını, vaktin çoktan dolmuş olabileceğini düşünmemeye çalışıyordu. Bulmacanın parçalarını bir araya getirmeliydi. Her zaman sorulacak sorular, hala bulunacak cevaplar olurdu. Nelly her seferinde eski alışkanlıklarına geri dönerek kendini tekrarlıyor diye düşündü. Roslagen'de Nelly'nin erişiminin bulunduğu bir çiftlik olmalıydı. Çiftlik ailesine ait değildi ama idaresini büyük babası üstlenmiş olabilirdi. Nelly'nin büyük babası da papazdı ve İsveç Kilisesi'nin bir sürü toprağı, ormanlık arazisi ve çok sayıda mülkü vardı. Yuna arabayı sürerken vakayı yeniden gözden geçirmeye, Rocky'nin günahkar vaiz dediği kişinin Nelly olduğunu öğrenmeden çok önce gördüğü ve okuduğu her şeyi değerlendirmeye karar verdi. Herkes hata yapabilirdi. Roslagen'deki bir çiftlikle Jackie'yi gösteren video arasında bağlantı kurabilecek bir şey bulmalıydı. Yuna sarı yağmurluğu, narkotik maddeleri, zafer hatıraları koleksiyonunu ve Nelly'nin hatıraları aldığı yerleri cesetlerin üstünde açıkça işaretleyişine, sonra Brom'da her şeyden habersiz olarak bekleyen kocasını, Nelly'nin pahalı giysilerini, el kremini, gıda takviyesi kavanozunu düşündü ve telefonu alıp Nils Olen'i aradı. "Boyundan büyük işe kalkışmışsın" dedi Olen. "Hapishaneden kaçmak pek..." Yuna onun sözünü keserek "öyle gerekiyordu" dedi. "Oğlen şimdi de bana bir şey sormak istiyorsun" dedi ve boğazını temizledi. "Nelly demir hapları içiyor" dedi Yuna. "Oğlen belki de kansızlıkla mücadele ediyordur" diye cevap verdi. "Kansızlık nasıl oluşur?" "Binlerce farklı şekilde. Kanserden ve böbrek hastalığından tut hamileliğe ve regl kanamasına kadar her şey kansızlığa yol açabilir."
"Ama Nelly demir hidroksit kullanıyor."
"Demir oksit hidroksiti mi kastediyorsun?"
"Ellerinde lekeler var" dedi Yuna.
"Çilleri mi var?"
"Çilden daha siyahlar. Derisinin pigmenti tamamen değişmiş ve..."
Oğlen arsenik zehirlenmesi diyerek araya girdi. "Demir oksit hidroksit arseniğe karşı panzehir olarak kullanılır. Nelly'nin de kuru ve lekeli elleri varsa o zaman..."
Yuna otel odasının zemininde bıraktığı fotoğraflardan birini düşündüğünü fark edince dinlemeyi bıraktı. Aklına takılan fotoğraf mavi bir kuş kafatasına benzeyen 2 milimetre uzunluğunda bir parçaya aitti. Bu parça Sandra Lundgren'in evinde yerde bulunmuştu. Seramiğe benziyordu fakat aslında camdan, demirden, kumdan ve şamot kilinden oluşuyordu. Yuna büyük kırmızı bir ahırın önünden geçti ve küçük kuş kafatasının ufacık bir cüruf parçası cam üretiminin bir yan ürünü olduğunu düşündü. "Cam" diye fısıldadı. Eski cam fabrikalarının çevresindeki topraklar genellikle arsenik kalıntılarıyla kirlenirdi. Eskiden kabarcıkları önlemek ve camı homojenleştirmek için büyük miktarlarda zehirli yarı metaller arındırıcı olarak kullanılmıştı. Yuna yüksek sesle "bir cam fabrikası" dedi. "Bir cam fabrikasındalar." Nils Olen onun düşünme sürecini takip etmişçesine "haklı olabilirsin" dedi. "Bilgisayarının başında mı oturuyorsun?"
"Evet. Finsla bölgesinde eski bir cam fabrikası olup olmadığına bak."
Yuna ağaçların ve çalılıkların ardındaki karanlıkta ışıldayan bir gölün yanından geçerken Nils Ole'nin mırıldanarak klavyesinin tuşlarına bastığını duydu.
Hayır, karşıma sadece 1976'da yanan bir tane çıkıyor. Rimbo'daki Solbakken cam fabrikası. Tabaka camlar ve aynalar üretiyorlarmış. Arazisi İsveç Kilisesi'nin mülkiyetinde ve...
Yuna sözünü keserek adresi ve koordinatları telefonuma gönder dedi ve Margot Silverman'ı ara.
Yuna keskin bir fren yaptı ve tekerlekleri kilitleyerek sertçe sağa döndü. Arabayı geri vitese aldı ve etrafa bir sürü kum saçarak geri geri yola çıktı. Vites değiştirdi ve ayağını tekrar gaz pedalının üstüne koydu.
137. Bölüm. Acıdan soluk soluğa kalan Eric bakır boruyu kafesin tavanından dışarı uzattı, çubuklardan birini dayanak olarak kullandı ve bitişiktekini zorlayarak kanırtmaya çalıştı. Bütün ağırlığıyla borunun ucuna yüklense de kaldıraç hala biraz kısaydı. Boru büyük bir gürültüyle yerinden çıktı. Eric yere düşerek sağlam kolunu ızgaraya çarptı. Güçlükle soluyarak ayağa kalktı, el fenerini açtı ve metali birkaç santimetre daha bükmeyi başardığını gördü. Tünellere kulak kabarttı ama Nelly Jackie'nin peşine düştüğünden beri hiçbir şey duymamıştı. Eric mahzenin tavanını el feneriyle taramıştı ancak kafese doğru sürüklemeyi başardığı bakır buradan daha iyi bir gereç bulamamıştı. Kafesin kaynaklanmış bağlantıları sapasağlamdı ve özenle yapılmıştı. Ama çatıdaki çubuklardan birini borunun yardımıyla dibine kadar bükmeyi başaran Eric çubuğu kırmanın mümkün olabileceğine inanmaya başlıyordu. Bu saatler hatta günler sürebilirdi ama büsbütün imkansız değildi. Eric boruyu tavandaki ızgaradan dışarı uzattı, sonra durdu. Geçitten ayaklarını sürüyen birinin sesi geliyordu. Eric boruyu geri çekti ve döşeğin altına sakladı. El fenerini aldı ve dinledi. Orada biri vardı. Doğru duymuştu. Ayak sesleri yaklaşıyordu. El fenerini söndürdü ve ne olursa olsun uyumlu davranması gerektiğini düşündü. Başka çaresi yoktu. Kafesteyken Nelly'nin onu öldürmesi fazlasıyla kolaydı. Hiç ses çıkarmadan beklerken çıtırtılı ayak seslerini ve odanın içinden kafesin dışından gelen soluk seslerini dinledi. Jackie fısıldayarak "Eric!" diye seslendi.
"Eric, çabucak buradan uzaklaşmalısın!" diye fısıldadı.
El fenerini açtı ve Jackie'nin yaklaşık bir metre ötede durduğunu gördü. Yüzü kirli ve kanlıydı, soluk soluğaydı ve durumu çok kötü görünüyordu.
"Nelly öldü," dedi Jackie. "Onu öldürdüm."
"Yaralı mısın?"
Jackie cevap vermedi. Eric'e doğru birkaç adım attı, ızgaraya ulaştı ve elini içeri soktu. Eric onun parmaklarını okşadı ve yaralarına bakmak için feneri üstüne doğrulttu. Kanlar içindeki yüzüne düşen saçları geriye atarak "Dışarı çıkıp yardım getirmeyi başarabilir misin?" diye sordu.
Jackie "Anahtarı aldım," dedi ve hafifçe öksürdü.
Kafese yaslandı, zinciri boynundan çıkardı ve anahtarı Eric'e verdi. Nefes nefese
"Onu öldürdüm," dedi ve yere yığıldı. "Başka bir insanı öldürdüm."
"Eric, kendini savunuyordun," dedi.
Jackie "Bilmiyorum," diye fısıldadı ve gözyaşlarına boğuldu. "Bunu bilmem imkansız."
Eric elini kapağın yanına uzattı, anahtarı asma kilide soktu, çevirdi ve kancanın tık diye yuvasından çıktığını duydu. Elinde fenerle tırmanarak dışarı çıktı ve yerde yatan Jackie'ye sarıldı. Jackie'nin solukları dengesiz ve yüzeyseldi.
"Eric, sırtındaki yaraya bakayım," diye fısıldadı. Jackie "Yarayı kafana takma," dedi. "Eve, Maddie'nin yanına gitmeliyim. Bana birkaç dakika izin ver."
Eric el fenerini soyulan duvarlara, masaya ve rafa doğrulttu. "Sanırım mutfak kapısı kilitli ama yukarı çıkıp kontrol edeceğim," dedi. Jackie "Tamam," diyerek başıyla onayladı ve ayağa kalkmak için bir hamle daha yaptı. "Eric, olduğun yerde kal," dedi ve dik merdivenleri çıkmaya başladı. Kahverengi kaydırmaz linolyum zeminde kanlı çizme izleri vardı. Eric ağır metal kapının yanına geldi, kolu aşağı indirerek sarstı ama kapı kilitliydi. Kolu hızla kendine çekerek anahtarın yakınlardaki bir kancada asılı olup olmadığını görmek için fenerle etrafına baktı ama hiçbir şey bulamadı. Ve aşağıya inip Jackie'nin yanına geri döndü. Jackie hala ayaktaydı. Bir eliyle kafesin ızgarasına yaslanıyordu.
Eric kapı kilitli diye teyit etti.
Dışarı çıkmak için tünelleri kullanmamız gerekecek.
Jackie sessizce tamam diye cevap verdi.
Erik, sanırım Nelly buraya gelen iki polis memurunu öldürdü dedi. Gelip bizi bulacaklar ama bunun ne kadar uzun süreceğini bilemeyiz ve senin derhal hastaneye gitmen gerekiyor.
Jackie soluk soluğa yürürüz dedi.
Erik elini Jackie'nin omzuna koyarak başarabilirsin dedi. El feneri bende. Nereye gittiğimizi görebilirim. Onu bir koltuğun ve küçük bir minderli taburenin etrafından dolaştırarak geçide götürdü. Birkaç eski pencere çerçevesi duvara yaslanmış olarak duruyordu. Tozlu ampuller yuvalarında sararmıştı. Aşağı inen dar merdivenlerin bulunduğu bir geçitten daha geçtiler ve devrilen bir dolabın üstünden atlayarak dikkatle cam kırıklarının üstünde yürüdüler. El fenerinin ışığı ve Eric'in yardımı sayesinde kolayca ilerlediler ve içinde uzun çelik lavabolar, yan yana dizilmiş musluklar, bölmeler bulunan ve alçıları ufalanan büyük bir odaya geldiler. Tavanda kapaksız ve içleri boş ışık kanalları vardı. Kablolar öylece sallanıyordu. Odanın ortasında toprakla dolu büyük bir yalak duruyordu. Pas yalağın yeşil metalini çürütmüştü ve Jackie'nin kılavuz olarak kullandığı sopa yerde yalağın yanında duruyordu. Odadan çıkıp eziklerle dolu giysi dolaplarıyla kaplı bir koridora girdiler. Tavana monte edilen bir su borusu vardı fakat bir ucu yerinden çıkmış ve kendi ağırlığıyla eğilmiş mızrak gibi sallanıyordu. Erik el fenerini dar geçide doğrulttu. Duvarlar yıkılmış ve tavanın bazı kısımları çökmüştü. Geçit tavana kadar tuğlalarla, çakıl taşlarıyla ve tahtalarla doluydu. Erik bir kapıyı açtı ve farklı bir tünelde ilerleyerek sağa saptılar. Yuvarlak bir kemerin altından geçtiler ve birdenbire temiz havaya çıktılar. Büyük bir odada dikiliyorlardı ve keskin bir rüzgar esiyordu. Çatı uçmuştu ve uzun bir baca karanlık gökyüzüne doğru yükseliyordu. El fenerinin ışığı kocaman bir aspiratör kapağına vuruyordu. Zemin karoları kirli ve çatlaktı. Devasa bir fırının önünde uzanan alüminyum merdivenin arasında uzun otlar bitmişti. Erik yaralı kolunda hiç güç kalmadığı halde merdiveni kaldırmayı ve otların arasından kurtarmayı başardı. Yere düşen birkaç tuğlayı ve çakıl taşlarını ayağıyla kenara itti ve merdiveni duvara dayadı. Jackie'nin merdivene tırmanmasına yardım ettikten sonra peşine takıldı. Jackie'nin ayağı kaydı ve Erik onu tutarken el fenerini düşürdü. Fener basamaklara çarparak paldır küldür yere düştü ve aniden söndü. Yıkıntıların çevresinde biten uzun otların arasına girdiklerinde Erik'in kolu bir makineye sıkışmış gibi zonklayarak ağrıyordu. Deve dikenlerinin ve alçak boylu çalıların arasında ilerlerken Jackie tüm ağırlığını Erik'e veriyordu. Park halindeki boş bir polis arabasının farları doğruca sarı eve çevrilmişti. Arabanın yanından geçip bakımsız bahçeyi aşarak evden uzaklaştılar.
48. ayrımın sonu. Sayfa 544.